Bu programımızda yorumunu yapmakta olduğumuz Eski Antlaşma'dan Tanrı Sözü'nden Yeremye kitabının 18. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Yeremye ile birlikte çömlekçinin evine gidiyoruz. Sofistike ve günahtan katılaşmış insanlar için Tanrı Sözü'nü dinlemek zordur. Bu yüzden Tanrı'nın Yahuda ulusu için bir işareti vardır ve bundan sizlere ve bana bir ibret vermek istemektedir. Rab Yeremye'ye şöyle seslendi. Kalk, çömlekçinin işliğine git. Orada sana sesleneceğim. Bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu. Yaptığı balçıktan kap elinde bozulunca çömlekçi balçığa istediği biçimi vererek başka bir kap yaptı. Rab bana yine seslendi. Bu çömlekçinin yaptığını ben de size yapmaz mıyım ey İsrail halkı diyor Rab. Çömlekçinin elinde balçık neyse siz de benim elimde öylesiniz ey İsrail halkı. Yeremye 18. bölüm 1-6. ayetler arası. Bir pazar akşamı aynı zamanda radyo dinleyicilerimizden biri olan bir çömlekçi akşam toplantısında İşini nasıl yaptığını cemaatimize göstermeye geldi. Bir ayak pedalıyla çalışan tornasını getirdi ve tornanın üzerine kili koydu. Ben mesajı verirken kilden bir şey yaptım. Bu çok basit bir deneydi ama hiç tekrar etmedim. O gece cemaat çömlekçiyi o kadar dikkatle izliyordu ki mesajımı kimsenin duyduğunu sanmıyorum. Bundan yıllarca önce ara sıra bir çömlekçi atölyesinin önünden geçerdim. Bir gün benimle birlikte yolculuk eden arkadaşlarımla birlikte durup çömleklerin nasıl yapıldıklarını seyretmeye girdik. Hiç unutmadığım iki etkileyici ve çarpıcı manzara gördüm. Atölyenin arkasında hayatımda gördüğüm en çirkin çamur yığını vardı. Şekilsiz ve yapışkandı. Bana umutsuz gözüküyordu. Atölyenin ön tarafında bir sergi vardı ve o odada hayatımda gördüğüm en güzel seramikler bulunuyordu. Sonra atölyeye girdim ve orada birçok çömlekçinin çalıştığını gördüm. Ayaklarıyla döndürdüğü tornaların üzerine eğilmiş çalışıyorlardı. Bütün dikkatlerini o çaresiz, umutsuz, çirkin, yapışkan, kirli çamurla çalışmaya verebilmeleri için ayak pedallarını kullanmaları bile gerekmiyordu. O çamurdan sanat eserleri yaratarak onları değiştirmeye kararlıydılar. Arka taraftaki çamur yığınıyla ön taraftaki sergi odasında yer alan güzel seramikler arasındaki fark, tornaların üzerine eğilmiş çalışan bu adamlardı. Tanrı, Yeremye adlı bu adamı da aynen böyle bir yere yollamıştı değerli dinleyicilerimiz. Onu oraya bir vaizi görmeye göndermişti. Aslında bu çok basit bir vaizdi. Yeremye'nin bize verdiği bu çok harika yaşayan benzetmeyle özdeşleşmek çok kolaydır. Çömlekçinin kim olduğunu ve kilin kim olduğunu belirlemekte hiç güçlük çekmiyoruz. Hatta Tanrı bunu bizim için yapıyor. Tanrı, değerli dinleyicilerimiz, çömlekçidir. Ve buradaki kil İsrail'dir. Ayrıca bunu genelde insanlığa ve her bireye kişisel olarak atfetmekte çok kolaydır. Her birey bir kil yığınıdır. Kişisel konuşmama izin verirseniz, siz, değerli dostum, çömlekçinin tornası üzerindeki kil yığınısınız. Sizin hakkınızda daha başka ne söylenebilirse söylensin, bugün siz yeryüzünde şimdiye kadar yaşamış her insan gibi, benim gibi çömlekçinin tornası üzerindeki kilsiniz. Çömlekçi ve kil benzetmesini yeni antlaşmada da görüyoruz. Elçi Pavlos'un Romalılara yazdığı mektupta aynı benzetmeyi kullandığını görüyoruz. Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu bir iş için bir diğerini bayağı bir iş için yapmaya yetkisi yok mu? Diyor Pavlos Romalılar 9:21'de. Sonra Pavlos öğrencisi Timoteos'a yazdığında bu harika mecazın diğer yönünü kullandı. Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır. 2. Timoteos 2:21. Böylece bu mecazın Tanrı sözü boyunca tekrarlandığını görüyoruz. Şimdi çömlekçinin ne yaptığına dikkat edin. Bir kap yapıyordu ve yaptığı şey ellerinde bozuldu. Ona itaat etmiyordu. Kilin doğru kıvamda olması gerekir değerli dinleyicilerimiz. Belki çok sert ya da çok yumuşaktı. Onun için onu bir tarafa bıraktı. Sonra onu alıp başka türlü bir kap yaptı. Bu bölümde yani Yeremya 18. bölümde görmemiz gereken iki şey çömlekçinin gücü ve kilin, çamurun kişiliğidir. Şimdi bakalım çömlekçinin gücü. Dev bir çömlekçi gibi. Tanrı kili alıp insanı, insanın fiziksel kısmını yaratmıştır. Yaratılış 2:7'de şöyle okuyoruz. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. İşte değerli dinleyicilerimiz, çömlekçi Tanrı'ydı. Şimdi çömlekçinin evine gidelim. Yeremya ile birlikte çömlekçinin çalışmasını seyredelim. Çömlekçinin bir tornası vardır. Biraz eski bir moda bir torna. Tornayı ayağıyla çeviriyor. Tornayı çevirirken elleri bir beceriklice, sanatkarca kille uğraşıyor. Ondan bir sanat eseri yaratmaya çalışıyor. Şimdi ilk ayete dikkat edin. Tanrı egemendir. Çömlekçi mutlaktır. Yani kilin üzerinde gücü vardır ve gücü sınırsızdır. Hiçbir kil çömlekçiyi durduramaz ya da onun bunu yapma hakkını sorgulayamaz. Hiçbir kil onun iradesine karşı gelemez ya da ona hayır diyemez ve planlarını değiştiremez. Kil, değerli dinleyicilerimiz, ona cevap veremez. Irmağın kenarında çamurla oynayan küçük bir çocuk hakkında çok saçma bir hikaye hatırlıyorum. Çamurdan bir adam yapmaya çalışıyormuş. Adamı yapmaya çalışmış ve epey de ilerleme kaydetmişken annesi onu çağırmış. Şehre iniyorlarmış ve onun da gitmesi lazımmış. Çocuk ise orada kalmak istiyormuş ama annesi gelmesi için ısrar etmiş. Bu arada bir kolu hariç çamur adamını tamamlamışmış ama gitmesi gerekiyormuş. Annesi ve babasıyla kasabadayken tek kollu bir adam görmüş. Bir süre ona bakmış, sonunda yanına gidip neden seninle işimi bitirmeden oradan ayrıldın diye sormuş. Evet değerli dinleyicilerimiz, çömlekçinin tornasındaki kil istediği zaman kalkıp gidemez. İstediği şekilde hareket edemez. Çömlekçinin tornasındaki kil yanıt veremez. Karşı duramaz. Çömlekçinin tornasındaki kil hiçbir şey yapamaz. Sadece kendini çömlekçinin ellerine teslim edebilir. Tanrı'nın egemen oluşu hakkında bundan daha canlı bir örneği hiçbir yerde, tekrar ediyorum, hiçbir yerde bulamazsınız. İnsan çömlekçinin tornasındaki kil ve Tanrı da çömlekçidir. Ve böyle bir örnek kolay kolay bulunamaz. Günümüzde insanlar buna karşı çıkarlar. Çünkü günümüz insan hakları günüdür. Günümüzde özgürlük hakkında çok şeyler işitiyoruz ve her grup kendi özgürlüğünde ısrar ediyor. Protesto etmek hakkı, seçtiği şeyi yapma özgürlüğü. Tanrı'nın haklarını unutmuş gibiyiz. Günümüzde insanlar üç kağıtçı bir gangsterin haklarını korumasına izin verirler. Tanrı'nın otoritesi su götürmez. Onun iradesi değiştirilemez. Bükülmezdir ve yerine gelecektir. Evreni istediği şekilde biçimlendirmek için karşı konulmaz bir yeteneği vardır. Ve dostum, bir birey olan siz ve bir birey olan ben, onun yani Tanrı'nın ellerinde bir kilden başka bir şey olamayız. İradesini yerine getirme gücüne sahiptir ve kimseye hesap vermesi gerekmez. İdareciler kurulu yoktur. Hesap vermesi gereken seçmenleri yoktur. Tanrı mutlak bir egemendir. O Tanrı'dır. Sizler ve ben Tanrı'yı hoşnut etmek için işleyen bir evrende yaşıyoruz. Ve üzerinde yaşadığımız bu küçücük toz tanesinde yaşayan küçücük insanın asiliği bir bardak suda fırtına koparmaktır. Aydan çekilen fotoğraflarda gördüğümüz gibi yeryüzü uzayda küçücük bir noktadır. Ve dostum, Tanrı kendi savaş arabasına zaferle biner. Eğer bu deyimi kullanabilirsem. Tanrı sözünde onun hakkında çok kesin şeyler bildirilmiştir. Şimdi bana öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine şekil verilen şekil verene beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu bir iş için bir diğerini de bayağı bir iş için yapmaya yetkisi yok mu demişti Pavlus Romalılar'da. Yahudiler Tanrı tarafından hiçbir şekilde terk edilmeyeceklerini ve Yahudi olmayanların hiçbir şekilde Tanrı tarafından kabul olmayacağını düşünmüşlerdi diye yazan Bengel'di. Ve büyük Alman yorumcu Dr. Lange, insan kendine kendi haklarıyla eskileyerek bağladığı bir Tanrı yaratacak kadar ileri gittiğinde Tanrı kendi görkemini gösterir ve gerçekten olduğu insanın kendi önünde çömlekçinin elindeki kil gibi sadece hiçbir şey olduğu gibi özgür bir Tanrı olduğunu gösterir. Pavlos, Yahudi ferisiliği önünde Tanrı'yı savunurken tutumu böyleydi. Tanrı mutlaktır dostum. Şimdi kilin kişiliğine bakalım. Yani şimdi bir an kilin kişiliğini düşünelim. Birisinin çıkıp da inan bana burada mecazları karıştırıyorsun. Bana kilin kişiliği olduğunu mu söyleyeceksin diyecektir. Kil biçimsiz, yaşamsız, hünersiz, hareketsiz, hiçbir şey yapamayan çamurdan başka bir şey değildir. Bir çamur yığınıdır. Mezmur yazarı çünkü mayamızı bilir, toprak olduğumuzu anımsar diye yazmıştır. Mezmur 103 ayet 19'da. Dr. George Gill derste Tanrı bizim toprak olduğumuzu anımsar ama insan bazen bunu unutur ve kendini beğenmişliğe başlar. Ama toprak böyle yaptığında çamur olur derdi. Bazen bunu gerçekten unutuyoruz ama Tanrı toprak olduğumuzu hatırlıyor dostum. Çömlekçinin evindeki tornanın üzerindeki kile baktım. O kilin hiçbir arzusu yoktur, hiçbir hakkı yoktur, hiçbir yeteneği yoktur. Çaresiz ve umutsuzdur. Kutsal kitapta bunu onaylar. Pavlos, elçi Pavlos'un Efesoslar 2. bölüm 1. ayette ne yazdığına bakın. Bunu Efesoslara yazdığı halde sözleri size ve bana da uygundur. Şöyle der, sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. İşte bu insandır. Daha sonra bu düşünceyi aynı bölümde biraz daha açar. Dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. Çömlekçinin tornası üzerindeki kil de bundan farklı değildir. Sonra Pavlos Romalılara, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü demiştir. Sizler ve benim Tanrımızın egemen bir Tanrı olduğunu ve bizlerin de kil olduğumuzu kabul etmemiz gerekmektedir. Bizler suç ve günahlarımızdan ötürü ölüydük. Kuvvetimiz yoktu. Tanrı güçlü çömlekçidir. Demek ki seçilmek insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır diyor Pavlos Romalılar 9. bölümde. Yönetim Tanrı'nın elindedir. Hiçbirimiz Tanrı üzerinde hiçbir hak talep edemeyiz. Çünkü Musa'ya şöyle diyor, merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığıma acıyacağım. Romalılar 9 ayet 15. Musa peygamber Tanrı'ya yalvardığında Tanrı ona, Musa seni duyacağım ama seni Musa olduğun için duymayacağım. Seni, sana merhametimi uzattığım için duyacağım demişti. Tanrı'nın onu duymasının nedeni buydu. Tanrı'nın hiç kimseyi kurtarmaya zorunluluğu yoktur. İstediği gibi davranmakta özgürdür. Doğrudur ve Tanrı kutsaldır. Burası kayıp bir dünyadır ve öyle de kalabilir. Ve kimsenin bir tek soru sormaya hakkı olamaz. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Kilin gücü ve çömlekçilin kişiliğinden söz edelim. Madalyonun diğer yüzü budur. Balçıktan biçim verdiği kap çömlekçinin elinde bozuldu. Çömlekçi istediği gibi balçıktan başka bir kap yaptı. Burada sadece Tanrı'nın egemen olduğu hakkında bir ilke görmüyoruz. Ayrıca burada bir amaç bulunmaktadır. Şimdi kilin gücüne bakın. Çömlekçinin tornası üzerindeki kil bir plastik durumların dansı gibidir. Bu torna durumların tornasıdır. Evet öyledir. Ben yaşamın büyük kararlarının kilisede alındığına inanmıyorum. Kararların gerçek hayatta, büroda, okulda, atölyede, hayatın değişik yollarının, değerli dinleyicilerimiz, birleştiği noktalarda alındığına inanıyorum. Çömlekçinin kil üzerinde çalıştığı yerler buralarıdır. Sizin üzerinizde çalıştığı yerler buralarıdır değerli dostum. Sizler ve ben hiçbir amacı, hiçbir anlamı yokmuş gibi görünen bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda insan hayatın hiçbir amacını göremezler. Gördükleri tek şey her baktıkları yerdeki kargaşadır. Birisi bunu küçük bir tekerlemeyle açıklamıştı. Hayaller ve büyük kargaşalar dünyasında sonuçlarımıza hayallerimizden, hüsnü kuruntularımızdan varırız. Bu günümüz hayatı hakkında çok doğrudur. Gözlerinizi bir anlığına çömlekçinin tornasından uzaklaştırın. Çömlekçinin arkasında raflar dolusu sanat eserleri görüyoruz. Bu güzel objeler bir zamanlar çömlekçinin tornasının üzerinde kil, çömlekçinin ellerine kendini teslim eden kil olarak duruyorlardı. Bir zamanlar biçimsiz bir çamur yığınıydılar. Peki nasıl değiştiler? O ölü kil çömlekçinin elindeydi, tornası döndü, çömlekçi onları şimdi sergide duran kaplara dönüştürdü. Yeremye kitabının ana hatlarını çalışırken sahilde bulduğum bir deniz kabuğuna gözlerim takıldı. Çok güzel küçük bir deniz kabuğu. Bu deniz kabuğuna bakarken Rabbim bize bir şey söylemeye çalıştığını düşündüm. Tanrı küçük bir hayvanla, küçücük bir yumuşak çayla işe başlayıp etrafına bu güzel kabuğu yapmıştı. Büyük mimar, okyanusun dibindeki küçük bir deniz kabuğu için bu kadar zaman sarf ederse ya günümüzdeki insan diye düşündüm. Şimdi yeniden çömlekçinin arkasındaki raflarda dizili olan sanat eserlerine bakın. Kili kötülemeyin. Kil hakkında söylediklerim için özür dilerim. Harika bir kapasitesi ve esnekliği vardır. Dostum, çömlekçinin arzuladığı şey budur, kildir. Ve bunu saygıyla söylüyorum. Çömlekçi çelik istemez, petrol istemez, kaya istemez, kil ister. Eline alıp biçim verebileceği bir şey ister. Peşinde olduğu nesne budur, kildir. Tanrı insanlar üzerinde çalışmak istemektedir. Birisi çıkıp da, evet ama kıyaslama burada bitiyor. Tanrı ile insan arasındaki mesafe, çömlekçi ile kil arasındaki mesafeden daha büyüktür diyecektir. Buna katılmıyorum. Aslında Tanrı insana çömlekçinin kile olduğundan daha yakındır. Şunu demek istiyorum. Yeremya'nın bizi götürdüğü çömlekçinin evinde çömlekçinin tornasının üzerindeki kilin hiçbir iradesi yoktur. Ama benim vardır. O kil çömlekçiyle işbirliği yapamaz ama ben yapabilirim. Yaratılışta yer alan insanın yaratılışını aktarmakta bir amacım vardı. Tanrı insanı kendi benzerliğinde yaratmıştır. İnsanı fiziksel olarak yerin toprağından alıp insan yapmıştır. nefes alıp verdiği yere yaşam ruhunu üflemiştir ve insan yaşayan bir can haline gelmiştir. Günümüzde insanın özgür iradesi vardır ve bunu kullanabilir. Kilin iradesi yoktur ama sizlerin ve benim iradelerimiz vardır. Çömlekçiyle işbirliği yapabiliriz. Şimdi çömlekçiye bir soru sormak istiyorum. Beni çömlekçi tornasına koymandaki amacın nedir? Neden üzerime eğiliyorsun? Neden benimle çalışmayı sürdürüyorsun? Çömlekçi, neden bunu yapıyorsun? Saygısızlık etmiyorum. Sadece bir çocuk gibi cevap veriyorum. Ey çömlekçi, neden böyle yapıyorsun? Neyin peşindesin? Şimdi çömlekçinin evine dönüyorum. Beni dikkatle izleyin. Amacı keşfetmedim ama yaşamımın amacından daha önemli bir şey öğrendim. Çömlekçinin bir amacı olduğunu öğrendim ve bunu bilmek daha önemli. Burada çömlekçiyi seyrediyorum. Ciddi, niyeti ciddi. Kille sadece oynamıyor. Bu onun işi. Kille çalışmaya ona zamanını, yeteneklerini ve armağanlarını katıyor. Yine Yeremye 18, 3 ve 4'e dikkat edin. Bunun üzerine çömlekçinin evine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu. Balçıktan biçim verdiği kap çömlekçinin elinde bozuldu. Çömlekçi istediği gibi balçıktan başka bir kap yaptı. Değerli dostum, bu bir kedi fare operasyonu değildir. Amatör çömlekçilik değildir. Bu bir meslektir. Bu adamın hobisi değildir. Bu adamın kendini eğlendirmek için yaptığı bir şey değildir. Ne yaptığını biliyor. Bizimle deney yapmıyor. Bir amacı var. Ve dostum, bu bana teselli veriyor. Bu gördüğümüz ikinci büyük ilkedir. Çömlekçinin bir amacı vardır. Seyreden biri olarak Yeremye'nin durup ne yapacak diye soruyorum. Yeremye bilmiyorum, bakalım da görelim diyor. Seyreden kişi bakarken onun ne yaptığını anlayamaz ama çömlekçi ne yaptığını bilir. Bir planı var, ne yaptığını biliyor. Kil çömlekçinin amacını bilmez. Ama dostum, bir gün bileceğiz. Bizleri durumların plastik tornasına koyduğunda bu onun bir şey başarmak istediğini gösterir. Bir amacı vardır. Mezmur yazarı uyanınca yüzünü görmeye doyacağımdır. Bir gün ben onun gibi olacağım. Ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onun olduğu gibi göreceğiz diyor Elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubunda. Bunların gerçekleştiği sabah çok güzel bir sabah olacak. O yine bir gün olacak ve Tanrı haklı çıkarılacak. Tanrı acı çekmemize neden olduğu zaman zalimlik etmiyordu. Bir gün, o görkemli bir gün, çömlekçinin sizin ve benim hayatımız için bir amacı olduğunu göreceğiz değerli dinleyicilerimiz. Pavlos'un Efesoslulara nasıl yazdığına dikkat edin. İkinci bölüme daha önce aktardığım kasvetli sözlerle başlamıştır. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Eğer bu kadarla bitiyorsa ben de bittim demektir. Ama dostum, devamı vardır. Bunu Mesih ise de bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Gelecek çağlarda bizler gösterileceğiz. Bizler sergide sergileniyor olacağız dostum. Çömlekçinin ölü kille neler yapabileceğini göstereceğiz. Yüceliği o alır. Efendinin elinde bir kap olmak harika bir şeydir.